Ayrım 15.
Sayfa 205. Abaza Hasan Ağa, Anadolu'da yeni bir isyan ateşi uyandırmaya Üsküdar'dan ayrıldığı gün karar vermişti. Bu ateş 3 yıl için için yandı ve 1658'de birden parladı. Bu 3 yıl içinde Türkmen ağalığından Diyarbakır valiliğine tayin edilen Abaza Hasan Ağa, paşa ünvanı aldı. Az sonra kendisine vezirlik bayisi de verildi. 17. asrın birinci yarısı Osmanlı tarihinde büyük anarşi devridir. Kanlı ve amansız bir müstebit olan 4. Murat duruma bir müddet hakim olmuş, fermanına karşı gelenleri kahretmiş, ezmiş, fakat kitle cehlinin beslediği şekavet ruhunu kazıyıp yok edememişti. 1648 yılında kanlı bir Yeniçeri ihtilaliyle henüz 7 yaşında bir sabiken Osmanlı tahtına oturtulan Sultan 4. Mehmed'in ilk saltanat yılları büyük anarşi devrinin son faslını teşkil eder. Bu çocuk padişah 1656 yılında 15 yaşına geldiğinde Mührü Hümayun'u hiçbir işine karışmamak şartıyla ihtiyar Köprülü Mehmet Paşa'ya teslim etti. O tarihe kadar Köprülü vezirler arasında sönük ve silik bir isimdi. 3-4 nefis uşağı ile İstanbul'da bütün odaları tam takır boş bir vezir sarayına sığınmış, avami tabirle kuru tahta üstünde oturuyordu. Cebinde 5 parası yoktu, fakat bir devlet adamı olarak doğmuş yüreğinde gayret ve hizmet imanı vardı. Abaza Hasan Paşa bu adama karşı isyan etti ve baltasını taşa vurdu. Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduğunda Osmanlı İmparatorluğu fırtınalı denizde dümeni kopmuş, yelkenleri parçalanıp direkleri kırılmış ve tayfaları da kaptanına isyan etmiş koca bir gemiye benziyordu. Müthiş dalgalara sadece azametli gövdesiyle dayanıyordu. Kanlı Girit Harbi devam ediyordu. Adada mağlup olan ve ellerinde ancak birkaç kale kalmış bulunan Venedikliler, kuvvetli donanmalarıyla Çanakkale Boğazı önüne gelmişler, Bozcaada ile Limne Adası'nı ele geçirmişlerdi. Girit'teki orduya yeni kuvvetleriyle cephane ve erzak götürmek üzere boğazdan çıkmak isteyen Osmanlı donanması ağır bir bozguna uğramıştı. Macaristan'da Erdel'de, yani Transilvanya, 2. Georgi Rakoczi isyan etmiş, bütün Macaristan'ı Türk idaresinden çıkarma yolunda kanlı bir savaşa girişmişti. Yeniçeri ve Kapıkulu sipahisi vesaire Kapıkulu asker ocaklarının disiplinleri bozulmuş, hasis menfaatler uğrunda siyasi entrikalara alet olmaya başlamışlar, zincirleme ihtilaller ve ayaklanmalarla devlet sözünü ayağa düşürmüşlerdi. Padişah istikrarlı hükümet kuracak vezir bulamıyordu. Devlet erkanı, saray erkanı bir mal hırsına kapılmıştı. En büyüğünden en küçüğüne memuriyetler, hatta kadılıklar, hakimlikler ehline verilmeyi parayla satılıyordu. Bir mansıp alanın ilk işi de gittiği yerde tezelden verdiği parayı çıkarmak, sonra kendi kesesini bir an evvel gereği gibi doldurmak oluyordu. Bu da ancak halkı ezip soymakla zulümlü oluyordu. Bu zalim valilerin ve sancak beylerinin, mütesellimlerin, voyvodaların icra vasıtası da Kapıkulu askerimdir diye besledikleri ve bölük başılarına dağlardan toplatıp indirdikleri Sarıca, Sekman ve Levent adı altındaki eşkıyaydı. İhtiyar ve yoksul Köprülü sadrazam olunca herkes hayret içinde kaldı. Adam kıtlı. Müflis herifin vezirliği bir hafta sürmez. Bu beladan kellesini vermeden kurtulursa ne mutlu ona, dediler. Her altının üstünde bir mazlumun gözyaşı ve belki de kanı bulunan Karun hazinelerine sahip cabbar vezirler ise onu istisgal ettiler. Mührü Hümayun'u koynuna koyduğu zaman saraya gitmek için ne başına geçirecek bir kavuğu ne de sırtına atacak bir kürkü vardı. Kahyasının gözleri yaşarmış, fakat kendisi gayet sakin. Devlet bizden kavukla kürkle gösteriş değil, sadakat, metanet ve namusla hizmet bekliyor, demişti. Saraya ariyet aldırttı, kavuk ve kürkle gitmişti. 15 yaşındaki padişaha mührünü geri vermiş, ancak bazı şartlarının kabul edildiği takdirde ağır mesuliyetle devlet idaresini yüklenebileceğini arz etmişti. Köprülü Mehmet Paşa'nın şartları padişah tarafından kabul edildi. İşlerine hiç kimse müdahale etmeyecekti. Padişaha onun aleyhinde her ne ki söylenirse padişah onları kendisinden bizzat soracaktı. Mütegallibeyi, zalimi, mürteşiyi, celaliyi, şakiyi, zorbayı, kim olursa olsun devlet ağacını içinden kemiren kurtları birer birer temizleyip yok edecekti. Padişah onları Köprülü'nün pençesinden alıp kurtaramayacaktı. Bir ilahi mucize Köprülü Mehmet Paşa devrini zaferle açtı. Çanakkale Boğazı'nda Türk donanmasını ikinci defa ağır bir bozguna uğratan Venedikliler, İstanbul'u vurmak üzere boğazdan geçerken Kara Mehmet adında bir topçunun attığı bir gülleyle kahkâri bir hezimete uğradılar. Amiral gemileri havaya uçtu ve onu galip düşman donanmasının bozgunu takip etti. Köprülü Bozcaada ve Limni'yi Venediklilerden geri aldı. İstanbul ihtilaller şehri olmuştu. Bu büyük şehrin haşeratı pek çoktu. Entrika dedikodu yuvaları vardı. Fitne ve fesat tohumları hanların hamamların bekar odalarının adeta yapılarına işlemişti. Ayaklanmalar için Yeniçerilerin bir et meydanı, sipahilerin de bir at meydanı vardı. Köprülü çocuk padişahı muvakkat bir zaman için İstanbul'dan alıp Edirne Sarayı'nda yerleştirdi. Devlet erkanı ile beraber kendisi de oraya gitti. Sonra ordunun içindeki zorbaları ve halk arasındaki haşeratı temizlemeye başladı ve bu temizlik işinde çok şiddetli davrandı. O yıllarda henüz 6-7 yaşlarında bir çocuk olan Naima Efendi, Edirne'de Tunca Nehri'nin kenarı idam edilenlerin cesetleriyle dolmuştu diyor. Bu satırlar ne kadar mübalağalı da olsa kendi havalarında ola gelmeye alışmış kimseler için bir dehşet devrinin başladığı aşikardır. Bidayette köprülüyü küçümseyen devletler besledikleri sarıcalar, sekmanlar ve leventlerle gittikleri yerleri hortum gibi sömüren, perişan eden cebbar sancak beyleri ve valiler temizlik sırasının kendilerine geleceğini gün gibi aydın gördüler. İlk isyanında Anadolu'nun bir parçasını kasıp kavurmuş, adamlarının türlü şenaatine göz yummuş, hatta bizzat kendisi sof dengi içinden Nevcivan oğlan çıkartıp kaldırmış, götürmüş, Abaz Hasan Paşa bu adamlardan biriydi. Tehlikeyi sezer sezmez isyan etmek üzere tetikte duruyordu. Asker ve avam arasında edepsizlik ve zorbalık yolunda kendi halinden şüphesi olanlar veya suç sabıkası bulunanlar da Diyarbakır'dan Halep valiliğine nakledilmiş olan bu eski celaliyi tek hami olarak kabul etmişler, Halep'e onun yanına kaçmaya başlamışlardı. Köprülünün Şaki damgasını vurup kellesini cellat satırına verdiği bu haşeratı Abaz Hasan Paşa, işe yarar adam olunca sizin gibi gerektir, yüzünüz ak olsun, kılıcınız keskin olsun diye karşılıyordu. Böylece 2 yıl geçti. 1658'de Erdel isyanı patlak verdi. Sadrazam ordu ile Erdel'e gitmeye hazırlanırken Halep valisi Abaz Hasan Paşa'yı eyaletin askeriyle orduya katılmaya sefere davet etti. Hasan Paşa bu daveti kendi ayağıyla gidip kellesini cellada teslim etmekle bir gördü. Edirne'ye askerimi toplayıp hemen gelirim cevabını verirken kendi havasında olan vali ve sancak beylerine mektuplar yolladı. Ve onları eyalet ve sancakları askerleriyle Konya sahrasına toplanmaya davet etti. Sefer davetnamesini de bir silah gibi kullandı. Halep eyaletinin bütün tımarlı sipahisini teker teker isimleriyle sefere gitmek üzere sancağı altına çağırdı. İsyan edecekti. Onları da bu isyana cebren ve kahren sürükleyecekti. Abaz Hasan Paşa'nın bu ikinci isyanı şöylece gelişti. Başta Şam valisi Tayyarzade Vezir Ahmet Paşa ve Kütahya valisi Anadolu Beylerbeyi Can Mirza Paşa bir fiil iş başında yahut açıkta, fakat hepsi cebbar ve zalim olarak tanınmış 15'ten fazla vali ve sancak beyi, hizmetlerinde olan sarıca sekban ve leventleri ve Anadolu'nun her tarafından gelen eşkıya takımını ve sefere gideriz diye cebren kaldırdıkları tımarlı sipahileri peşlerine takıp Konya sahrasında toplandılar. Bunların arasında bil fiil vali ve sancak beyi olanlar Konya'ya gelirken yerlerine birer vekil, mütesellim bırakmışlardı. Konya sahrasında 30 bin kılıçtan fazla bir kuvvet toplanmıştı. Abaz Hasan Paşa Halep'ten çıkarken köprülden ikinci davet emrini aldı. Sadrazam sefer mevsiminin geçmekte olduğunu, ordunun hareket etmek üzere olduğunu biliyordu. Abaz'a "Sultanım, toplanan askerle bu kulunuz dahi erişmek üzereyim" cevabını verdi, fakat Konya ovasına takılıp kaldı. Köprülü gibi bir adamın Abaz Hasan Paşa tarafından ifal edildiğini kabul etmek saf dillik olur. Bilakis sadrazamın Hasan Paşa'nın adamları arasında casusları olduğunu söyleyebiliriz. Köprülü Mehmet Paşa 2 sene içinde çocuk padişah ile anasının mutlak güvenini kazanmış, onları padişahlık müessesesinin kudret ve şevketini yeniden kurmaya çalıştığına kesin olarak inandırmıştı. Abaz Hasan Paşa'nın fitne ve fesat yolunda olduğunu gördüğü halde Erdel meselesinin hallini Hasan Paşa fitnesinden çok daha mühim gördü. 15 yaşındaki Sultan Mehmet'e gereken talimatı verdikten, celallerin istekleri karşısında asla zaaf göstermemesini bilhassa tavsiye ettikten sonra 1658 Haziran'ında Hicri takvimde 1068 yılının Ramazan ayına rastlar, orduyla Edirne'den Erdel'e doğru yola çıktı. Konya sahrasında da büyük bir meclis kuruldu. Konuşacak meseleleri pek yoktu. Zaten anlaşmışlardı. Padişah ile vezirin fikri sefer bahanesiyle kendilerini teker teker ele geçirip tepelemekti. Padişahı tehdit edecekler, köprülüyü azlettirecekler ve mührü hümayunu kendilerinden birini alarak yine dilediklerini yapacaklardı. Padişaha hitaben bir arıza kaleme alındı. Köprülü Mehmet Paşa'ya itimadımız yok. O sadarette kaldıkça sefer yolunda bir adım atmayız. Yanımızdaki derya misali asker bu maddede söz birliği etmiştir. Padişahımız köprülüyü azdetsin, mührü Hümayun'u, veziroğlu vezir Tayyarzade Ahmet Paşa kuluna versin. O zaman bizler de padişahımızın dilediği yere gideriz. Din ve devlet uğrunda hizmet ederiz. Ve padişahımızın yolunda can ve baş veririz dedildi. Bu arizaya vali Sancak Bey'i Voyvoda kapı kulu sipahisiyle tımarlı sipahilerden nam ve şan sahibi 200'den fazla imza, nişan ve mühür kondu. Sonra ulemadan birkaç efendi ve kapı kulu sipahilerinin ihtiyarlarından muteber birkaç ağayla Edirne'ye gönderdiler. 15 yaşındaki padişah gelen heyeti huzuruna kaşları çatıp gazaplı olarak kabul etti. ''Sizi kim gönderdi?'' diye sordu. ''Abaz Hasan Paşa kulunuz ile yanındaki kullarınız gönderdi.'' dediler. Sultan 4. Mehmet, haşa onlar benim kullarım değildir, şeytanın kullarıdır. Lehistan kralı Hristiyanken orduyu Hümayun'a imdat gönderdi. O heriflerde din, iman, devlet gayreti nerede? Şeytanca vesveselerle baş kaygısına düşüp bu kadar adamı kendisine uyduran Abaz'a Hasan kafirden beter değildir de nedir? Şimdi vezir azledecek zaman değildir. Ama Allah ile ahdim olsun bundan sonra katliam edip cümlesini kılıçtan geçirip onlardan bir ferdi sağ komayayım. Şimdi sizleri de katlederdim lakin elçiye zeval olmaz demişler. Çekilin gidin gözümün önünden diye bağırarak heyeti kovdu. Ve celallerin gönderdiği arızayı Köprülü Mehmet Paşa'ya yolladı. Sadrazam da orduda kumandanları, sefere gelen vali ve sancak beylerini ve bütün kapı kulu asker ocaklarının büyük zabitlerini topladı. Onlara Abaz Hasan Paşa'nın isyan ettiğini ve bu isyanın sebebini açıkladı. Bu kumandanlar ve zabitler Köprülü Mehmet Paşa'ya bağlılıklarını söylediler ve sözlerini bir hüccetle tescil ettirdiler. Bunun üzerine Sadrazam Abaz Hasan Paşa'ya üçüncü bir mektup yazdı ve bu mektubu orduda imzalanan sadakat hüccetiyle beraber kapı kulu asker ocaklarının hepsinden seçilen birer temsilciden mürekkep bir heyetle padişaha yolladı. Padişah da Abaz Hasan Paşa'ya gönderdi. Köprülü'nün bu son mektubu şöyle yazılmıştı. İman ehli Müslüman iseniz hemen bu tarafa geliniz. Din ve devlet uğruna gaza edip düşmana kılıç vuralım. Bu son teklifim karşısında da inadınızda ısrar ederseniz, inşallah bu tarafta muzaffer olduktan sonra Allah ile ahdimiz olsun, üzerinize varıp haklarınızdan gelmedikçe belimize bağladığımız kılıcı çıkarmayalım. Gönderdikleri arizaya karşı padişahın sükut ederek cevabın Köprülü'den gelmesi, Abaz Hasan Paşa ile yanındakileri hayli düşündürdü. Zira tehdit karşısında çocuk padişahın aciz gösterip Köprülü'yü feda edeceğini tahmin etmişlerdi. Sultan Mehmed'in yaşından beklenmeyen metanetle ihtiyar vezirini tuttuğu artık aşikardı. Padişaha yazdıkları Köprülü'nün eline geçmiş olduğuna göre bundan böyle kalkıp orduya iltihak etmek göz göre göre ölüme gitmek demekti. Abaz Hasan Paşa Celali gazabıyla köpürerek Edirne'den gelen ulağa, ''Çünkü padişah katında sözümüz geçmedi. Bundan sonra o da bizi Acem Şahı gibi kuvvetli bir düşmanı bilsin. Padişah da vezir de bildiklerinden geri kalmasınlar. Bugünden itibaren Rumeli onların Anadolu'da bizimdir. Varın bunu böylece padişaha söyleyin.'' dedi. Ve böylece dağ padişahlığını ilan eden Abaz Hasan Paşa, Anadolu vali ve sancak beylerinden orduyla sefere gitmiş olanların yerine kendi adamlarını tayin etti. Kol kol buyuruldular göndererek ordumuza para lazımdır diye halktan vergi toplattırmaya başladı. Padişah da Edirne'de bir divan topladı. Bu divanda Abaz Hasan Paşa'nın isyanı karşısında asla zaaf gösterilmemesi kararlaştırıldı. Şeyhülislam Bolulu Mustafa Efendi Abaz Hasan Paşa ile yanındakilerin idam fetvalarını verdi ve bu fetva bütün yüksek ulema tarafından imza edildi. Efendi ordu düşmanla sefere çıkarken fitne ve fesat çıkaranlar kafirden beterdir. Bunlar padişaha karşı kılıç çekmiş, tuğyan etmişlerdir. Katilleri vaciptir diyordu. Çocuk padişah ihtiyar vezirin talimatı üzerine hemen harekete geçti. Şeyhülislam Mustafa Efendi'nin verdiği idam fetvasının suretleri Sultan Mehmed'in bütün Anadolu halkını Abaz Hasan Paşa ile yanındakilere karşı cenge davet eden fermanlarına eklenerek memleketin her tarafına yayıldı. Abaz Hasan Paşa Halep valiliğinden azledildi ve yerine Softa Mehmet Paşa tayin edildi. Diyarbakır valisi vezir Murtaza Paşa da celaller üzerine serdar oldu. Bütün Doğu Anadolu valilerine ve sancak beylerine, bu arada Kürt aşiretlerinin beylerine askerleriyle beraber Serdar Murtaza Paşa'nın yanında toplanmaları emredildi. Fakat İstanbul'da ve Edirne'de ve hatta padişahın yanında Abaz Hasan Paşa tarafını tutanlar da pek çoktu. Evvela her iki büyük şehirde nüfusun çoğunluğunu teşkil eden ayak takımı Celalilere ruhen yakındı. Bu tabaka Köprülü'nün devlet nizamı baskısından gayet de sıkılmış bunalmıştı. Onlarca makbul vezir uygunsuzluklara göz yuman ve haytaları şahbazım diye okşayan avam firip adamdı. Sarayda ve devlet kapılarında ise Hasan Paşa'nın sık sık hediyelerini alanlar ile köprülünün vazifesini ve siyasi nüfuzunu suistimal edenleri kahreden kılıcından korkanlar, elbet ki Abaz Hasan Paşa cemiyetinin muvaffak olmasını ve sadrazamın devrilmesini bin canlı istiyorlardı. Lakin genç padişahın vezirine olan güveni o kadar kuvvetli ve kendisi de bunu öylesine açığa vurmuştu ki Sultan Mehmet'e Köprülü aleyhinde en küçük bir şey söylemeye kimse cesaret edemiyordu. Abaz Hasan Paşa'nın 30 bin kılıçtan fazla bir kuvvetle Konya sahrasından kalkıp Bursa üzerine doğru ilerlediği haberi gelince bu büyük ve zengin eski taht şehrinin müdafaasına Sarı Kerem Paşa memur edildi. Bu adam kul cinsinden yani esir pazarında satılmış kölelikten sürüp çıkmaydı. Aslı Rus'tu. Rus Kenan Paşa diye de anılırdı. Gençliğinde kaşı gözü yerinde ve eli ayağı düzgün oğlanmış, o sayede yükselmişti. Hatta 1656'da Köprülü'nün sadaretinden az önce kaptan paşalığa kadar yükselmiş, çekirdekten gemici Venediklilerle Akdeniz'e dövüşecek Osmanlı donanması onun eline teslim edilmişti. Donanma ile Venediklilerin ablukası altında bulunan Çanakkale boğazından çıkarken bazıları Rus'un ihaneti ve bazıları da Rus'un cebaneti der. Tarihimizde görülmemiş bir hezimete uğramış, koca donanma düşmana tek top atmadan baştan kara edip mahvolmuştu. O zaman herkes Sarı Kenan Paşa'nın kafasının kesileceğini beklerken hamilerinin sayesinde en küçük bir sual bile sorulmamıştı. Köprülü Mehmet Paşa bu faciadan 2,5 ay kadar sonra sadrazam olmuştu. Bir yıl içinde büyük gayretlerle ihya edilen donanmamız aynı mevkide yine ağır bir hezimete uğramış. Evvelce de kaydetmiştim. Bu bozgun ilahi mucize eseri Kara Mehmet adında bir topçunun bir tek güllesiyle zafere inkılap etmişti. Köprülü hezimetin mesullerini derhal idam ettirmişti. Sarı Kenan Paşa kendisine daima gazapla bakan sadrazamın bir günde hesap soracağını pekala biliyordu. Gocunmada haklıydı, ağır suçlu bir adamdı. O karanlık ve karışık günlerde bir gaflet eseri Bursa muhafızlığını canına minnet bildi. Bursa'ya varır varmaz eşkıya ile mukatele ve şehri muhafaza için diyerek halktan pek çok barut ve kurşun topladı ve Bursa'ya yürümekte olan eşkıya'ya karşı koyacak Levendimiz'e harçlık ve atlarının nal akçesi diye bir de para salgını yaptı. Bir taraftan da Abaz Hasan Paşa ile gizlice mektuplaşarak celallere her gece barut, kurşun ve zahire kaçırıp yolladı. Bursa halkı bu ihaneti sezince Sarı Kenan Paşa'yı sarayında basıp paralamaya karar verdi. Fakat geç kaldılar. Kartalmış mahbub köle bir gecede kendisi Leventleriyle beraber Bursa'dan kaçarak Abaz Hasan Paşa'yı iltihak etti. Sarı Kenan Paşa'nın ihaneti Celalim cemiyetini birden canlandırdı. Artık korkusuz ve pervasız Bursa önüne geldiler. Bu ihanetin İstanbul'daki akisleri de büyük oldu. Bursa İznik havalisi ve Kocaeli halkından zenginler yük dafif pahada ağır mallarını ve evladı iyalini alarak İstanbul'a kaçmaya başlamıştı. Hatta Üsküdarlılar İstanbul yakasına göç ediyorlardı. Büyük şehirde her gün filan yere gelmişler diye bir haber çıkıyordu. Ayak takımı son derece memnun. Paşa'yı ulu orta met etmeye başlamıştı. Devlete hizmet edecek adamdır diyorlardı. Abazanın parayla tutulmuş adamları casusları olduğu gün gibi aydındır. Hatta bazı vaizler, cemaati kayıkçı, hamal, tellak vesaire ayak takım bekar uşakları olan camilerde, mescitlerde Abaz Hasan Paşa sahibi zuhurdur, müceddidi dini devlettir, bunun yüzünden şöyle hizmet ve böyle maslahat zuhur edecektir diyorlardı. Abaz'ın önünden kaçanlar pek dehşetli şeyler anlatıyorlardı. İstanbul'un baldırı çıplak güruhu ise büyük şehrin kaşhanelerinin yağmasını tahayyül ederek ağzının suyunu akıtıyordu. Mal bir yana nefislerini ucuz muhabbetlerle tatmin ede gelmiş o pırpırların asıl kavuşacakları nimet, altın kafeslerin ardındaki yer melekleriydi. İstanbul heyecan, korku, sevinç ve dehşetle kaynaşmaya başlamıştı. Her tarafında konuşulan tek konu Abaz Hasan Paşa'ydı. Köprülünün muhakkak ki çok az fakat hepsi seçkin simaları olan dostları dahi artık bu adamların cemiyeti dağıtılamaz diyorlardı. Genç padişahın İstanbul'daki sadık bendeleri büyük bir cesaretle taht şehrinin halini Sultan Mehmet'e aksettirdiler. Burada halkın çoğunluğu sadrazamdan nefret ediyor ve Celali tarafına muhabbet beslemektedir diye yazdılar. Bunun üzerine Sultan 4. Mehmet Sadrazam'a bir hattı hümayun gönderdi. Küçük delikanlı bu yazısında benim lalam Abaz Hasan dedikleri Şaki'yi ölüm fermanlısı ettim. Lakin celalilerin cemiyetleri gittikçe büyümektedir. Senin devlet sözünü yürütme yolundaki hizmetine haset edip senden hoşnut olmadıkları için çoğu da eşkıya tarafına meyletmektedir. Bu gayle kolaylıkla defolmaz ve asla ihmal götürmez iştir. Eğer vekili mutlakım olarak sadrazamlıkta kalmak istiyorsan, oradaki durum ne olursa olsun bırak ve bir gün evvel buraya yanıma gel diyordu. Köprülü Mehmet Paşa Erdel'de giriştiği askeri harekatı yüzüstü bırakamadı. Muhasara ettiği Yanova Kalesi 1658 Eylül'ünün birinci günü teslim olduktan sonradır ki, önden Ilgar'la bir fetih göndererek ardından kendisi de Edirne yolunu tuttu. Abaz Hasan Paşa ile yanındakilerin uğradıkları yerlere kasvet kabusunun çökmesine karşılık genç padişah Edirne ve İstanbul ile beraber Anadolu'nun her tarafına 7 gün 7 gece zafer şenlikleri donanma yapılmasını ilan etti. Köprülü Mehmet Paşa Edirne'ye 1658 Ekim'inde döndü ve hemen ertesi günü padişahla beraber İstanbul'a gitmek üzere Edirne'den çıktılar. Şehrin kenarında Solak Çeşme mevkiinde kurulan ordugaha kondular. Sultan 4. Mehmet burada bir ayak divanı yaptı. 15 yaşında buğday benizli, kara gözlü, dilber, yakışıklı bir gençti. Başında elmaslı sorgucu, belinde elmaslı hançeri, bir Osmanlı padişahının muhteşem tuvaletiyle ona ayrıca bir ülker vermişti. Tahta çıkalı beri askere ilk defa hitap etti ve onların gönlünü celbetti. Kullarım, gazaya davet ettiğim Halep valisi Abaz Hasan dedikleri melun emri hümayunuma itaat etmedi ve orduya gelmedi, isyan etti. Bir alay eşkıyayı başına toplayıp Anadolu memleketlerini soyup yağma ederek fesada verdi. Vacibül katil olduğuna fetva verilmiştir. O melunun üzerine seferim vardır. Siz de seferden gelirsiniz, yorgunsunuz, benimle beraber sefere gider misiniz dedi. Askerler bir ağızdan Allahu Teala ömrü devletini ziyade etsin padişahım, uğrunda can ve başımız feda olsun gideriz dediler. Bunun üzerine Şeyhülislam'ın verdiği fetva okundu ve askere izah edildi. Yeniçeri ve sipahilerin söz sahipleri aralarında konuştular ve padişaha bazı dileklerini arz ettiler. Padişahım dediler, biz celalilere karşı cenge gideriz ve onların hakkından gelmedikçe kılıçlarımızı belimizden çıkarmayız. Lakin sen merhametli padişahımızdan da ricamız şudur ki, vesveseye düşüp başlarından korktukları için o cemiyete katılmış Yeniçeri ve sipahi kullarının cürümlerini affeyle. Üzerlerine vardığımızda bizim tarafa geçenleri affet. İnat edip o tarafta kalanları artık biz korumayız. Onlar bizden değillerdir, cümlesinin cezası verilir. Sultan Mehmet makuldür, ben de siz kullarımın bu ricasını kabul ettim dedi ve ayak divanı bu kararla dağıldı. Haberi de ordu içindeki casusları vasıtasıyla Abaz Hasan Paşa'ya uçtu gitti. Solak Çeşmesi'nden yola çıkıldıktan sonra İstanbul'a gayet ağır tam 12 günde gelindi. Padişah bazı günler ordudan ayrılarak etrafta avlandı. Askere karşı duruma hakim iç rahatlığına sahip olduğunu göstermek istiyordu. 31 Ekim 1658'de Davut Paşa'ya geldiler. Fakat padişah şehre girmeyip otağı hümayununu Kağıthane sahrasında kurdurdu. O yıl kış erken bastırmıştı, karla karışık yağmurlar yağıyordu. Tamam berfi harran eyyemi ve şiddeti şidka engamıydı. Kağıthane sahrasında askere iki taksit bir arada ulufesi dağıtıldı. Köprülü o gün bütün askerin parasını alması için maliye memurlarını sabahın alaca aydınlığından akşama, gece de geç yarısına kadar meşalelerle çalıştırmıştı. Paralarını 3 gün içinde almayan Yeniçeriler ve sipahiler ordu kaçağı ilan edilerek isimleri ocaklarının kütük defterlerinden silindi. Köprülü'nün almış olduğu bu karar padişahın Solak Çeşme divanında verdiği söze aykırıydı. Zira Abaz Hasan Paşa'nın yanında bulunan Yeniçeri ve sipahilerin 3 gün içinde kaçıp bu tarafa iltihaklarına imkan yoktu.